Bir konu, bir konuk. Değerli dinleyenlerimiz, bugün tarihin en büyük savaşlarından biri olan şanlı tarihimizde dönüm noktası olmuş 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü. Bu anlamlı haftaya özel bir konu bir konuk programımızla sizlerleyiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çanakkale Harbi ve aziz şehitlerimizin hatırasına olan minnet borcunu bir nebze olsun ödeyebilmek ve ecdadımızın tarihe altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Harbi'ni gelecek nesillere ve dünyaya en etkili ve doğru şekilde anlatabilmek için Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içine inşa edilen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde açıldı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun da üzerinde hassasiyetle durduğu tarihimizi anlama ve anlatma açısından önemli bir merkez. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile ilgili siz değerli dinleyicilerimize bilgi vermek üzere önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Müsteşar Yardımcımız Sayın Mustafa Eldemir, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Hoş bulduk canım. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle bütün dinleyicilerimize hürmet ve selamlarımı arz ediyorum. İnşallah Çanakkale ile alakalı yapılmış olan, bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri ve bundan sonra yapmak istediğimiz hizmetleri de kısaca çok değerli dinleyicilerimize aktarma fırsatı verdiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ederim.
Bizler de teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Sayın Eldemir, öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Tanıtım merkezinin önemi ve yapılma zarureti konusunda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi efendim, Çanakkale Zaferi diyoruz. Çeşitli kitaplarda çeşitli bilgiler, bunların doğruluk derecesi her zaman için konuşulabilecek, tartışılabilecek bilgiler olmuş olabiliyor. Biz Çanakkale Savaşları'nı, Çanakkale Destanı'nı birinci ağızdan kaynak olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ATES'e Daire Başkanlığı ile birlikte müştereken bu Çanakkale Savaşları'nı özetleyecek, gelecek olan ziyaretçilere Çanakkale Savaşları'nı en doğru bir şekilde anlatacak hususları bu tanıtım merkezinde anlatmaya çalıştık. Tabii Çanakkale Savaşları'na baktığımız zaman bir seneden biraz fazlaca bir zaman alıyor. Kasım ayında başlayıp Ocak ayına kadar geçen bir süre ki bu yaklaşık 14 veya 15 ay gibi bir süreyi almış oluyor. Bu 14-15 aylık bir sürenin tamamını 1 saatte, 2 saatte veya 1 günde, 2 günde anlatmak da mümkün olmadığını burada ifade edelim. Önemli olan burada anlatılması gereken gelen ziyaretçilere, gençlerimize anlatılması gereken şey Çanakkale Savaşları'nın ana ceryan ediş noktaları, bunlar üzerinde durmak, bunları doğru bir şekilde anlatmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak ki bunun çok büyük faydası olduğu kanaatindeyiz. Şöyle kanaat olur, gençlerimizde, milletimizde kendine güven duygusu artar, tarihe şuur oluşur ve bu şekilde de gençlerimizin ileriye olan bakış açılarına tam bir gelişlik kazandırmış oluruz düşüncesiyle hareket ettik. Tabii çok hassas bir konu, herkesin ilgilendiği, her evden en azından bu savaşlarda bir şehidin ve bir gazinin çıktığını düşünecek olursak herkesi birebir çok yakından alakadar eden bir husus olması münasebetiyle çok üzerinde hassas çalışılması gereken bir konu idi. Bu bakımdan bunu biz bütün devletin, milletimizin etkili olan bütün kesimlerini bu projenin içerisine dahil etmek suretiyle herkesi kavrayacak, herkesin fikir, düşünce ve bilgilerini yansıtacak bir tanıtım merkezi oldurmayı hedef olarak kendimize seçtik. Bunu devlet tarafından baktığımız zaman devletin bütün kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, ilim adamlarını, üniversiteleri, sanat adamlarını bu işin içerisine dahil edecek şekilde bir şartname hazırlamak suretiyle yola çıktık ve bir yarışma programı önce anayasasını hazırladık ve bu anayasa çerçevesi içerisinde bir yarışma projesi hazırlattık. Yarışma neticesinde birinci seçilen eserin tabii yapılmasını, onunla ilgili bu tanıtım merkezinin iç donanımının hazırlanmasını da aynı şekilde yaptırdık. Tabii burada ikinci hedefimiz bu tanıtım merkezimizin sabit bir yapı şekline değil. Yapısal olarak baktığımız zaman elbette ki bir yapının değiştirmesi mümkün değil. Ama iş donanım olarak, fonksiyon olarak baktığımız zaman sabit bir yapı değil. Zaman içerisinde teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek bir yapılanmayı burada öngördük ve bu yapılanma şeklinde düzenleme yaptık. Şu anda içini boş bırakmamak için 11 salonda Çanakkale Savaşları'nı anlattık. Ama ben şunu ifade edebilirim ki ve 11 salonun 11'ini de yeniden düzenlemek. Yeni yeni farklı farklı filmler, farklı farklı gösterimler, farklı farklı sanat sunumlarını yapmak mümkün olacaktır. Zaten bu maksatla yapıldı yani tanıtım merkezi. Yine tanıtım merkezinin içerisinde bize Çanakkale Savaşları'ndan hatıra kalmış olan pek çok objeler müze olarak sergilendi. Orada gelen ziyaretçilerimize bunlar sunuldu. Bu projeye 2009 yılında başladık. Tabii bunun yaklaşık bir senesi yarışma süreçleriyle geçti. Yaklaşık bir seneye yakında tatbikat projelerinin hazırlanmasıyla geçti ve 300 günde yapım süresi olarak tayin etmiştik ve 2012 yılının Nisan ayında bu tesis tamamlanmış oldu. Sayın Başbakanımız tarafından açıldı, milletin hizmetine sunuldu. O günden bugüne kadar pek çok ziyaretçi kabul ettik. Şu anda gelen ziyaretçilerin sayısı 265 bini geçmiş durumda. Tabii ziyaretçilerin sayısının çok daha fazla olması gerekir düşüncesindeyiz. Bunu engelleyen hususun da gelen ziyaretçilerin genelde turlar vasıtasıyla günübirlik gelmeleri bu işin sıkıntılı noktasını oluşturmaktadır. Günübirlik gelen ziyaretçi tabii alanı görmek istiyor. Halbuki tanıtım merkezine girdiği zaman en az 2 saat, 2,5 saat orada kalması gerekiyor. Dolayısıyla yarım günü tanıtım merkezinde geçirmesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldığından dolayı ziyaretçilerin ziyaret edememesinin altında yatan ana sebep budur diye düşünüyoruz. Fakat bunu da aşmak için yeni projelerimiz var. Gelen ziyaretçilerimizi alanda yani Çanakkale'de en az bir gece misafir etmek ve bu suretle bütün alanı hem daha rahat bir şekilde gezebilmek hem de tanıtım merkezini de görmelerine fırsat vermektir. Çünkü hakikaten tanıtım merkezi dünyanın sayılı bu sahada sayılı Türkiye'nin de ilk tanıtım merkezidir diye ifade edebilirim. Bir buçuk sene evvel Kore'ye gitmiştim. Mesela Kore savaşları ile ilgili oradaki tanıtım merkezini gezme fırsatını da buldum. Tabii şeyden sonra gittim. Biz bu tanıtım merkezini yaptıktan sonra gittim. Şunu iftiharla söyleyebilirim ki bizim yapmış olduğumuz tanıtım merkezi Kore'deki tanıtım merkezinin birkaç gömlek daha üzerinde yeni teknolojileri barındıran bir tanıtım merkezi. Tanıtım merkeziyle ilgili söyleyeceğim hususlar burada tabii savaşın başlangıcından sonuna kadar hatta sonucunun Türkiye'ye tesirlerini de gösteren 11 farklı salonda bütün savaş özetlenmiş oluyor. İki salonumuz 3 boyutlu olarak buraya bu 3 boyutlu olan salonlarda insanlar bire bire sanki savaşın içine girmiş hissi verilmiş oluyor. Bu şekilde bütün Çanakkale Savaşları'nı da anlatmış oluyoruz. Gençlerin hafızasında yer edecek şekilde, etkili bir şekilde anlatma yolunu tercih etmiş olduk.
Efendim şanlı tarihimizin genç nesillere daha iyi anlatılması adına büyük bir boşluğu dolduruyor bu merkez. Elimdeki bilgilere bakıyorum. Aynı zamanda 8 dilde seslendirme de yapılıyor.
Evet.
Bu da bir ilk zannediyorum.
Evet, evet. Hiçbir müzede bu kadar zengin bir seslendirme yoktur. 8 lisanda anlatımlar vardır. Her salonun kulaklıklar vasıtasıyla anlatımlar gerçekleştirilmektedir. Burada gelecek olan ziyaretçi hangi millettense, hangi lisanı biliyorsa o lisanın kanalına girmek suretiyle bütün salonlardaki konuşulanları o lisanla takip etme imkanını yakalamış oluyor. Bu salonlarda Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin diyelim çünkü o dönemde Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na nasıl girdiği önce toplumun o günkü durumları nedir? Önce oradan başlanıyor. Savaşın çıkış sebepleri gösteriliyor. Savaşın nasıl başladığı, deniz savaşlarını nasıl cereyan ettiği, İtilaf devletlerinin ne gibi planlarının olduğu, burada filmlerle, üç boyutlu filmlerle, hatta üzerinde bulunarak mesela Nusret Mayın gemisinin küçültülmüş bir benzeri oraya yapılmış durumda. Ziyaretçilerimiz bu mayın gemisine bindiriyor. Ve bu mayın gemisi vasıtasıyla mayınların döşenmesini orada yaşamış oluyor. Başka bir salonumuzda tabii ziyaretçilerimiz Ocean gemisini almış olur. Ocean gemisiyle karşı taraftan itilaf güçleri tarafından Osmanlı tarafı nasıl görünüyor? Nasıl bir savaş oluyor? Orada gemilerin top atışları cereyan ediyor ve ziyaretçilerimiz bu top atışlarıyla beraber deniz savaşlarının nasıl korkunç bir şey olduğunu orada görerek yaşamış oluyor ve bu şekilde tabii öğrenmiş oluyor. Kahramanlık belgeleri olarak orada gösterdiğimiz ve başka şeyler var, hususlar var, sahneler var. Nitekim Yahya Çavuş'un orada kara savaşları içerisinde insanüstü fedakarlıkları gösterilmiş oluyor. Seyit Onbaşı'nın fedakarlıkları gösterilmiş oluyor. Kara savaşlarında yaşanan şeyler, duygular, hastaneler, hastanelerin durumu, hava balonlar, düşman tarafından kullanılan balonlar vasıtasıyla Gelibolu Yarımadası'na görünümü gelen seyircilere havaya yükseltme hisse verilmek suretiyle gösteriliyor. Gelibolu'da savaş alanları havadan gösterilmiş oluyor, siperler gösterilmiş oluyor. En sonunda tabii neticede muvaffak olamayan itilaf güçlerinin adadan nasıl kaçtıkları, nasıl çekilip gittikleri gösterilmiş oluyor. Tabii Çanakkale Savaşları'nın başından sonuna kadar bir özetini bu tanıtım merkezinde gelen ziyaretçilere hem gösterilmiş oluyor hem anlatılmış oluyor.
Peki efendim, simülasyon merkezinin dışında inşa edilen yapılar da var mı?
Tabii pek çok yapımız var. Hele önümüzdeki yıl Çanakkale Savaşları'nın destanının 100. yıl olması münasebetiyle Devletçe'de bir 100. yıl anma törenlerinin organizasyonu yapılmaktadır. Bu arada bakanlığımıza düşen vazife, tabii alanın mesuliyeti bakanlığımıza ait olması münasebetiyle alanın bütün alt yatırım hizmetleri tarafımızdan, bakanlığımız tarafından yapılmış oluyor. Burada neler yapılıyor diye göz atacak olursak yapılanlara, bir defa bütün şehitliklerimizi bir elden geçiriyoruz. Onların iyileştirilmesini, restorasyonunu yapıyoruz. Zaman içerisinde tabii geçmişte yapılmış olan şeyler yıpranmış oluyor. Güneşin, yağmurun, karın, donun etkisiyle taşlarda çatlamalar, patlamalar olmuş oluyor. Bu gibi aksilikleri, bu gibi olumsuz şeyleri gidermiş oluyoruz. Bugüne kadar 10 adet şehitliğin ihyası yapıldı. Onların restorasyonu tamamlanmış oldu. Şu halihazırda yapılan mesela Çanakkale Savaşları'nın en büyük şehitliği olan, içinde 9 adet şehitliği barındıran Ağdere Canıp Grubu Ağır Mecnun Hastanesi'nin bulunduğu yerin diğerdeki şehitlikleri ve oradaki hastaneleri ihya edeceğiz. İnşallah 2015 yılında bunları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bu çok önemli bir proje. Yeri de tam Çanakkale'nin Dur Yolcu Yazısı'nın hemen Çanakkale'den baktığımız zaman sağ taraftaki vadide bu söz konusu şehitliğimiz ve hastanemiz olacak. Çanakkale'nin silüetine de görünüşüne de çok önemli bir katkısı olacaktır burada. Orada Çanakkale'den baktığımız zaman şehitlik hastanesini orada, şehitlik ve yaralı hastanesini, ağır mecnun hastanesini de orada Çanakkale'liler görmüş olacak. Gelen ziyaretçiler görmüş olacak. Burada 3000 üzerinde şehidimiz yatmaktadır bu civarda. Yaralı olarak hastaneye gelip orada şehadet mertebesine ermiş olan şehitlerimiz de orada inşallah şehitlik olarak ihya edilerek ziyarete açılmış olacak. Bunun dışında Kilitbahir ile bu Ağder arasında bir çevre düzenleme projemiz var. Şu anda projesi bitti. Kurulardan geçmek üzere. Kuruldan geçtikten sonra da onun da inşaatına başlayacağız. Orada bir hem bir kapı ihya edeceğiz. Şehitlik Milli Park'a giriş kapısı. Hem de Ağdere'ye kadar bir yürüyüş platformu, sahilden bir yürüyüş platformu oluşturacağız. Yürüyüş güzergahı oluşmuş olacak. Güzel bir eser ortaya çıkacak inşallah. Peyzajıyla, donanımlarıyla güzel bir eser orada ihya etmeye çalışacağız. Bunun dışında tabii savaşların cereyan etmiş olduğu alanlarda yapmış olduğumuz pek çok şeylerimiz var. Bugüne kadar tespit edilememiş bu yeraltı radarları vasıtasıyla yeni 25 adet şehitlik yeri tespit etmiş olduk. Bunları ihya edeceğiz, bunları da ortaya çıkaracağız. Alan temizlikleri yapıldı bunların. Alan temizliği yapılınca mezar taşları falan hepsi ortaya çıktı olduğu gibi. Onları da ihya etme imkanı inşallah olacaktır. Onları da gelen ziyaretçilerin ziyaretine arz etmiş olacağız. Böyle bir fırsatı ziyaretçilere vermiş olacağız. Başka tabii pek çok çalışmalarımız var. Çanakkale Abidesi'nin etrafını yeniden düzenlemesini yaptık. Işıklandırmasını yeniledik. Orada polyester üzerine yapılmış olan kabartmalar vardı. Bu kabartmaları tunç olarak yaptıracağız. Çünkü zaman içerisinde maalesef polyester dayanıklı olmuyor. Güneşin etkisiyle kısa sürede dökülüyor. Onu da kalıcı bir şekilde yapmış oluyoruz. Orada Atatürk heykeli var. O heykeli de tabii yine tunç olarak yapacağız. Bunlar fiberglastan zaman içerisinde yapılmıştı ucuz olsun diye. Ama şimdi artık devletimiz güçlendi. Bunları inşallah tunçtan yapacağız. Kalıcı olarak yerlerine koyacağız inşallah. Bunun dışında siperleri yenilemiş oluyoruz. Ulaşım, yaklaşım yollarına, savaş alanlarına askerlerimizin yaklaşım yollarının temizliğini yaparak onları ortaya çıkarıyoruz. Seddülbahir Kalesi, Çamburnu Kalesi, Bigalı Kalesi, bunların restorasyon projeleri yapılır. İnşallah bunları da zaman içerisinde restorasyonu yaparak alana şey etmiş oluyoruz. En önemli projelerimizden biri de Kocadere'de öğrenciler için, gelen öğrenciler için konaklayabileceği bir çadırlı kamp alanı kurduk. Geçtiğimiz sene 2013 senesinde 81 ilden birer otobüs öğrenci getirmek suretiyle 3500'ün üzerinde öğrenci ve öğretmenleri getirip Çanakkale'yi, Milli Park'ı gezdirmiş, onlara Çanakkale'yi tanıtmış olduk. Tabii yapılan pek çok eserler, hizmetler var Çanakkale'de. Bakanlığımızda yapılan önemli eserler var. Bunlardan tanıtım merkezi, jandarma iskelesi dinlenme noktası, Morta Koyu gelen ziyaretçiler için dinlenme noktaları, bunları oluşturduk. Bunun dışında ayrıca yapmış olduğumuz çok önemli hizmetlerden biri de çevre düzenlemeleri yapıldı. Altyapı çalışmaları yapıldı. 130 kilometrelik karayolu iyileştirildi ve asfaltlandı. Şehitliklerimizin etrafında gelen ziyaretçilere hizmet olma maksadıyla otoparklar oluşturuldu. Gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için alanda mescitler, namazgahlar, çok af buyurun ihtiyacı karşılamak için, abdest almak için şadırvanlar, tuvaletler, bunlar yapıldı. İhtiyaç olan yerlere halen de yapılmaya devam etmektedir. Alanın genel temizliği çok önemlidir. Bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Alanın genel temizliğini de yaptırıyoruz. Sayın Bakanımızın özel ilgisi ve talimatlarıyla tabii bu karayolunun kenarını her mevsiminde farklı farklı açacak bitki ve ağaçlarla çiçeklendirmiş olacağız inşallah. Onların ağaçları ve çiçekleri dikildi. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren, bu seneden itibaren bu çiçekler yavaş yavaş açmaya başlayacak. Tabii ağaç çabuk yetişmiyor. Zamana ihtiyacı var. Zaman içerisinde 5-10 senesi içerisinde Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli Parkı bambaşka bir görünüm kazanacaktır. En büyük ihtiyacımız alanda içme suyu yönünden çok büyük sıkıntı vardı. Sayın Bakanımızın özel talimatlarıyla 119 kilometre uzaktaki Çokal Barajı'ndan alana su getiriyoruz. İçme ve kullanma suyu getiriyoruz. Gelecek inşallah o da önümüzdeki seneye yetişecek. Su ihtiyacı da karşılanmış olacak. Ayrıca savaş esnasında çok önemli fonksiyon gören tarihi çeşmeler vardı. Bunların hepsi yok olup gitmişti. Bu tarihi çeşmelerin de restorasyonunu, aslına uygun olarak restorasyonu yaptırıp onları da ihya edip onları da akıtmayı planlıyoruz ileriye dönük olarak. Bunun dışında tabii yaptığımız başka hizmetler de var. En önemli hizmetlerden bir tanesi de şunu ifade edebilirim. Alanı rahat gezebilmek için akıllı telefonlar vasıtasıyla CBS ortamında nereye, ne zaman, nasıl, ne şekilde gideceğini yönlendirecek bir ortam yazıyoruz. Bir otomasyon şekli. Yalnız başına gelen ziyaretçi eğer akıllı bir telefonu varsa nerede olduğunu, en yakın neresi bulunduğunu, nereye gitmek istiyorsa ona yol gösterecek, navigasyon hizmetlerini de görecek. Böyle bir program üzerinde çalışıyoruz, bitmek üzere inşallah. Onu da devreye sokmuş olacağız. Bunun dışında Orman Genel Müdürlüğümüzün alanda yaşayan insanların gelir durumunu iyileştirici pek çok faaliyetler oldu. Buna paralel olarak tabii bu ağaçlandırma işlerini Orman Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yapıyoruz. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tabii Milli Park tarafında yer olmadığından dolayı Anadolu yakasında bir Çanakkale destanı, hatıra ormanını da ihya edecek inşallah 2015 yılına kadar. O da tamamlanmış olacak. Yani yapmış olduğumuz çalışmalar bu minval üzere. Tabii gün geçtikçe yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yeni belgeler ortaya çıkıyor. Yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu bilgi ve belgeleri de değerlendiriyoruz. Bununla ilgili olarak Çanakkale hakkında yazılması gereken veya yayınlanması gereken kitaplara ağırlık veriyoruz. Allah'a ısmarladık diye bir günlüğü yayınladık. Yedi Cepheden Birinci Dünya Savaşı adında bir kitabımız vardı. Onu yayınladık. Daha buna benzer tabii devam edecektir bunlar. Bitmez. Çünkü Çanakkale evet, bitmeyecek bir hatıradır.
Bu Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde aynı zamanda yabancı askerlerin mezarları da yer alıyor değil mi? Türk askerleriyle çarpışan özellikle Anzaklar. Bu merkezde bunlar da yer alıyor değil mi?
Çanakkale savaşlarının cereyan etmiş olduğu alanlarda yabancı askerlerin de mezarlıkları söz konusu. Sevr Anlaşması'nı mütakip Lozan Mütarekesi'nden sonra Lozan Mütarekesi'nde bunların ihyasına dönüldüğü bir hüküm var. Onlar hemen o tarihlerde gelip kendi askerleri için mezarlıklarını yaptırmışlar. Bakımlarını da kendileri yapıyorlar. Anlaşma gereği bu şekilde, Lozan Anlaşması ve bu şekilde olduğundan dolayı onlar kendi mezarlıklarının bakım hizmetlerini yapıyorlar. Onlar da tabii var. Alanın her tarafına yayılmış vaziyette. Tabii netice itibariyle Çanakkale Savaşları'na baktığımız zaman Çanakkale Savaşları dünya savaş tarihinde çok farklı bir yeri olan bir savaş. Hakikaten benzerine çok az rastlanır. Deniz, kara, hava kuvvetlerinin aynı anda savaş yaptığı dünyada ilk savaştır Çanakkale Savaşı. Askeri tarih açısından bu bakımdan son derece önemlidir. İkinci önemli nokta çok Çanakkale Savaşları bir savaş tarihinde centilmenlik örneğidir. Zaman zaman insanlar birbiriyle boğaz boğaza boğuşmuşlar. Kucak kucağa ölenler olmuş, şehit olanlar olmuş. Ama savaş bittiği zaman veyahut da savaşa ara verildiği zaman birbirlerine ikram edenler, birbirine sigara atanlar ve birbirlerine çikolata atanlar, su gönderenler, hastasını götürenler. Yani bu bakımında da baktığımız zaman hakikaten Çanakkale Savaşları gerçekten bir centilmenlik savaşı olarak tarihimize geçmişti yani.
Sayın Eldeniz, biraz duygusallaştınız. Tabii ki duygusallaşmamak elde değil. Çok önemli bir savaş. İnancın ne kadar büyük olduğunu gösteren gerçekten çok önemli bir savaş.
Çanakkale Savaşları'nın çok ayrı bir yeri var dedim. Hakikaten çok farklı yerlerde de çok farklı yeri var. Hakikaten o dönemin en ağır silahları var. Bu yalnız karşı tarafta değil. Yani Osmanlı döneminde çok önemli hazırlıkları var. Şimdi uzun süre Çanakkale Savaşları üzerinde pek çok eser okudum. Bu eserler neticesinde bende oluşan kanaat o ki çok büyük hazırlık yapılmış. Eğer Çanakkale Savaşları dört bölgeye ayırırsak, bir deniz savaşları, iki Anadolu yakasında yapılan savaşlar, üç güney cephesinde yapılan savaşlar, dört kuzey cephesinde yapılan savaşlar. Bu dört bölgeye baktığımız zaman bu dört bölgenin eğer bir tanesinde bir zafiyet, en ufak bir zafiyet oluşmuş olsaydı Çanakkale zaferini bizim kazanmamız mümkün değildi. O bakımdan hakikaten Çanakkale savaşlarına katılan bütün askerlerimiz bütün varlığıyla, canlarıyla, her şeyiyle kendilerini adamışlardı yani memleket için.
Belki henüz ziyarete gidememiş dinleyicilerimiz vardır. Bu merkezi ziyaret ettiklerinde siz nereleri gezmeliler?
Şimdi tabii her ziyaretçinin farklı farklı tercihleri olabiliyor. Sözlerime başlarken dedim ki her ailede mutlaka bir yakını, dedesi, büyük amcası, büyük dayısı mutlaka bu Çanakkale cephesinin bir noktasında muharebe etmiştir. Ya şehit olmuştur ya gazi olmuştur. Her giden tabii ki içindeki duygu kendi yakınının acaba nerede savaştığını şey etmektir. Yerini araştırmaktır, bulmaktır. Bununla ilgili olarak da bakanlık olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Kim nerede savaştı, nasıl oldu? Tabii bunlar çok uzun yılları gerektiren çalışmalar. Bütün arşivlerin taranması lazım. Arşivler taranırken tabii o günkü o şeyler, hazırlanan belgeler Osmanlıca yazılmış olduğundan dolayı bunların bugünün Türkçesine çevirmesi yıllar alacak bir çalışmayı gerektiren bir husus. Bu bakımdan bu talepleri bugün için tamamını karşılamak mümkün değil ama bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşabildiğimiz her ferdin, her neferin nerede savaştığı, nerede şehit olduğu veya yaralandığı veyahut da geriye döndüğü bunların bilgisini de elde etmeye çalışıyoruz. Bu hakikaten son derece zor ve önemli olan bir görevdir diye düşünüyorum. Yani bu yönde de çalışmalarımız var ama bu biraz sabır isteyen, biraz zaman isteyen bir husustur diye düşünüyorum. Bu bakımdan nereyi görmesini, ne yapmasını konusuna gelince tabii çok farklı yerler. Yani şurayı görsün, şurayı görmesin demek mümkün değil. Çanakkale'ye gidince insan arz ediyor ki uyku tulumuyla gitsin, yayan gitsin. Her toprak parçasında bir nefes alsın, oranın havasını yaşasın. O bakımdan ben şuraya gitsin diyemiyorum. Ama Çanakkale Savaşları'nı nasıl cereyan ettiğini öncelikle öğrenmek arzu eden kişilere de Çanakkale Destan Tanıtım Merkezi'ni bir görmelerini açıkça tavsiye ederim. Çünkü bütün Çanakkale Savaşları nasıl geçtiğini özet olarak orada görmüş olacaktır. Ondan sonra alanı gezerse alanda bunları gözünün önünde canlandıracaktır yani.
Peki bu merkez her gün mü açık?
Sabah 9, akşam kışları 18'e kadar, yaz mevsiminde 21'e kadar uzatma imkanı olabiliyor. Gelen ziyaretçinin talebine göre, elastik yani, ziyaretçi talebine göre seanslar konabiliyor. Bir özelliği de tabii bu Çanakkale Tanıtım Merkezi'nin 11 farklı salonda anlatılmış olması, gelen ziyaretçileri ne kadar fazla olursa olsun hepsine ziyaret imkanı sağlamış olacaktır. Her 15 dakikada bir seans koyma imkanı olacak. Yoksa bunların hepsini bir salonda anlatmaya kalksak, o zaman salonun kapasitesi ne yaparsanız yapın, gelen ziyaretçinin ihtiyacını karşılamak mümkün olmayacaktı. Belki bize gelen tenkitlerden, eleştirilerden biri de 11 farklı salonda niye milleti gezdiriyoruz, bir yerde bu anlatılsa olmaz mıydı şeklinde. Fakat o zaman da tabii bu kapasiteyi yakalamak mümkün değil. Ne kadar kısaltırsanız kısaltın Çanakkale Savaşları'nı 1-1,5 saatten evvel anlatmak mümkün değil. 1-1,5 saat içerisinde bir salonda da 200 kişi şeyseniz netice itibariyle günde 6-7 seans anca yapma şansınız olur. Sayı çok aşağı düşer. Bize tabii tesisin fiziki bu yapısı da, bu projelendirmesi de alana gelecek olan ziyaretçinin tamamının ihtiyacını karşılayacak bir fırsatı vermiş oluyor.
Efendim, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak eklemek istediğim şey, tabii Çanakkale Savaşları yalnız Türkiye için önemli değil. Pek çok milletlere hürriyet yolunda bir meşale vazifesi görmüştür. Pek çok millet devlet olma sırrını Çanakkale'de yaşamıştır. Tabii bunun da bir bedeli var. Onlar da bu bedeli ödeyerek yaşamıştır. Bu bakımdan ben Türkiye için de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşunu temel taşı Çanakkale zaferleridir diye düşünürüm. Ve böyle hakikaten de böyle herkes aynı düşüncede olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple hakikaten Çanakkale milletimiz için çok önemli bir yer, önemli bir mekan, ziyaretgah makamıdır diye düşünüyorum. Türk milletinin her ferdinin mutlaka Çanakkale'yi görmesini, oradan ibret almasını tavsiye ediyorum. Bu düşüncelerle tabii bu mübarek zaferin bütün milletimize hayırlara vesile olduğu düşüncesindeyim. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Allah bir daha bize Çanakkale şeyi yaşatmasın yani. Aha. Dramı yaşatmasın.
Sayın Eldemir, çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Sizleri yeniden bekliyoruz programımıza.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Dinleyicileriniz de bizleri hiç olmazsa buluşturduğunuz için, onlara da bu bilgileri aktarma fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum.
Değerli dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konu programımızda Müsteşar Yardımcımız Sayın Mustafa Eldemir'i ağırladık. Bizlerle Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bağımsızlık yolunda canını hiçe saymış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Çanakkale türküsüyle programımızı sonlandırıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeniden buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın.
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. yine üstünü duman bürüdü. Çanakkale üstünü duman bürüdü. 13. fırka harbe yürüdü. Of gençliğim eyvah.
Bir konu, bir konuk.